Kutsal İsyan 7. ayrım sayfa 110. Mustafa Kemal Arif Oruç'un yazılarını da her sabah alıyor, gözden geçiriyor, sivri ve gereksiz yanlarını atıyor, gereğince eklemeler yapıyor, yine getiren çocukla matbaaya gönderiyordu. Bu demekti ki Türk Sedası gazetesinde Mustafa Kemal'in doğru bulmadığı hiçbir düşünce yer alamaz, hiçbir yazı çıkamazdı. Ethem Ruhi Bey'in Filibe'de çıkardığı Balkan gazetesi ise daha serbest bir hava içinde çıkıyordu. Ruhi Bey orada keyfince yazılar yazıp tozu dumana katıyor, böylece kimi zaman haklarını korumaya çalıştığı Türkleri kırıyor, kimi zaman da Mustafa Kemal'le üzerinde anlaştıkları prensiplere aykırı şeyler yazıyordu. Hele son günlerde Fethi Bey ile Mustafa Kemal'in giydikleri şapka işini küçük bir kalabalık bilmekte ve yermekteyken bunu gazetesinde makale konusu yapmış, bütün Bulgaristan Türklerine duyurmuş ve içinden çıkılmaz bir iş haline getirmişti. İşte Mustafa Kemal Filibe'ye giderken bu sorunu da çözümlemeye niyetliydi. Ethem Ruhi Bey bir İstanbul çocuğuydu, Jön Türk'tü. Bu yüzden Avrupa'da sürtüp durmuştu. Tıbbiye'de İttihat ve Terakki'nin ilk çekirdeğini meydana getirenlerden biri de kara gümrüklü Ethem Ruhi Bey'di. Tıbbiye 3 yıl ihtilalci düşüncenin merkezi olarak kalmıştı. İstibdat karanlık bir döneme girmişti. Yalnız düşünce ve romantik örgütlerde istibdadın hakkından gelinemeyeceğine inanan Ethem Ruhi Bey, işi terörcülüğe ve sabotaja dökmeye karar vermişti. Kurulacak terör örgütleriyle ve çok sert bir Balkan komiteciliğiyle istibdadı durmadan vurmak ve yıldırmak gerekiyordu. Bunun için gidip Bulgaristan'da Filibe'ye yerleşmiş, hem basın hem de komitecilik yoluyla istibdadı hırpalama işine girmişti. İşte Ethem Ruhi Bey istibdat devrildikten sonra da burada çalışmayı uygun bulmuştu. Bulgaristan'da gazete çıkarırken mebus olmuş, Türk Okulları Genel Müfettişliği'nde bulunmuştu. Bu çok kez siyasal nedenlerle hapse atılmış, ileri düşünceli yobazlıktan uzak bir aydındı. Böyle olduğu halde yobazlığa giden bir fikri savunur duruma ve Mustafa Kemal'le bu yüzden çelişmeye düşmüştü. İki Avrupalı kafa taşıyan elçi Ali Fethi Bey ile Mustafa Kemal Bulgaristan'da şapka giymeye başlamışlardı. Ali Fethi Bey'in resmi ziyaretlerde hatta özel gezintilerde bile başında şapka bulunduğu dillere destan olmuştu. Sofya'daki Türkler onu kınıyorlardı. Onun şapka giymesi yetmiyormuş gibi genç Türk ateşesi Mustafa Kemal de sivil giyindiğinde hep şapka giyiyor ve Boris Parkı'nda dostlarıyla gezip dolaşırken gösteriş yapar gibi şapkayı başından çıkarmıyordu. Hayır, böyle bir şey olamazdı. Türkler Müslümandı ve bu gavur icadına hiçbir vakit başlarına koyamazlardı. Neuzubillah kafir olurlardı. Sonra hem koca Osmanlı Devleti'nin temsilcilerinin bu meluş serpuşu giymeleri dine Allah'a meydan okumak değil mi deneydi? Bir Müslüman elçi başına şapka giyemezdi. Ethem Ruhi Bey, ufaktan başlayan bu dedikoduya kendisi de karışmış ve bu uğurda makaleler döşenmeye başlamıştı. Bu makalelerden sonra Fethi Bey ile Mustafa Kemal'in çevresinde incinmiş ve asık Müslüman yüzlerinden bir duvar meydana gelmişti. İşte Mustafa Kemal Filibe'ye doğru yola çıktığında biraz da Ethem Ruhi Bey'den işlediği bu büyük suçun acısını çıkarmaya gidiyordu. Mustafa Kemal'in Fes'e karşı duyduğu düşmanlık yeni değildi. Kol ağalığı zamanında bütün akranları gibi kırmızı fes giyiyordu. İşte bu devrede Avrupa'da başından geçen iki olay onu Fes'e, bu aşağılık başörtüsüne düşman etmişti. Mustafa Kemal Viyana'da ve Paris'te caddelerden geçerken başındaki kıpkırmızı ciğer gibi fesi gören Avrupa çocukları önce şaşırmışlar, sonra bunu komik bularak gülmeye başlamışlardı. Kahkahalar atarak bağırıp çağırarak onu rezil etmişlerdi. Mustafa Kemal o gün bugün bu rezil serbuştan tiksiniyordu. İşte bu şapka fes içine dedikodunun gözünde bir son verebilmek için daha çok Ethem Ruhi Bey'e bakarak şöyle konuştu. Efendiler, devlet-i aliyenin vaziyetindeki nezaket malumu halinizdir. Bugünlerde hepimiz el birliğiyle devlete yardım etmekle mükellefiz. Ben resmi bir memur olarak vazifemi yaparken sizlerin de müzaheretinizi talep ederim. Fakat bu husus göz önünde bulundurulmuyor. Bir müddetten beri bir fes meselesi zuhur etti. Böyle bir münakaşaya girişmek abes, abes olduğu kadar da tehlikelidir. Fes veya şapka veya kalpak hangisi olursa olsun mesele bunda değildir. Hepimiz el ele vererek devletimizin menfii için çalışmalıyız. Bu cihetle böyle münakaşalardan içtinap edilmesi kanaatindeyim. Bunları söyledikten sonra fesle şapkanın mukayesesini yaptı. Fes'in tarihçesi üzerinde bilgi vererek bunun Müslümanlık ve Türklükle hiçbir ilgisi olmadığını ve olamayacağını tok sesi ve keskin mantığıyla açıklamaya çalıştı. Bu arada Ethem Ruhi Bey'e de hazırladığı iğnelerden bir haylisini saplamaktan geri durmadı. Ona öğütler verdi. Küçük bir sorunu bir gericilik olayı halinde hortlatan onun düşüncesiz kalemiydi. Açıklamasını yaptıktan sonra sözlerinin doğrulanacağını umarak dinleyicilerin yüzünde gözlerini gezdirince şaşırdı. Sarıklı, külahlı, fesli bu temiz, ne yazık ki cahil Rumeli çocukları başları önlerine eğik, gözleri yerde, dilsiz ve hareketsiz duruyorlardı. Mustafa Kemal, geleneklerin korkunç gücü önünde yenildiğini anlamıştı. Yapacak başka bir şey yoktu. Ne var ki insan inandıktan ve güvendikten sonra her şeyin bir zamanı gelecekti. O bu rezil aşağılık festen öç almağa bu yenilgi anında bir kez daha ant içti. 1914 yılının bir ilkbahar günü elçilikte Mustafa Kemal'e bir çağrı verdiler. Bu bir kıyafet balosu çağrısıydı. Bu balo Kiril Metodi bayramına rastlıyordu. Bulgarların alfabelerini meydana getiren bu iki adamın adları birer kurtuluş sembolü olarak pek sevilen ve önem verilen bir bayrama ad olmuştu. Mustafa Kemal bu bayramın ne gün olacağını biliyordu. Şundan ki hiçbir işini de gelişmelere bırakmıyor, kuvvet gösterisi propaganda aracı olabilecek her şeyi inceden inceye hesaplıyordu. Epeyce düşündükten sonra bu kostümlü baloya bir yeniçeri kılığıyla gitmeye karar verdi. Bu kılığı elde edebilirse baloya gidecek olan bütün büyük ve rakip devletlerin elçilik personelini apıştıracak, onları hiç olmazsa şu küçük nedenle sembolik olarak olsun yenecekti. Ne İngiliz, ne Fransız, ne de Ruslarda böyle parlak ve alımlı bir kılık vardı. Yeniçeri kılığında karar kılan Mustafa Kemal, İstanbul'daki becerikli arkadaşı Cevat Bey'e emir eriyle bir mektup gönderdi. Yeniçeri kılığının önemli bir propaganda aracı olduğunu anlatarak bunun askeri müzeden alınmasına yardımını diledi. Emir-i Nuri Yeniçeri giyeneğini İstanbul'dan getirince Mustafa Kemal ilkin bir prova yaptı. Giyenek tıpatıp ona göreydi. Ancak başlık ile yatağın değme baba yiğitin taşıyamayacağı kadar ağırdı. Mustafa Kemal başının üstünde kocaman bir yük taşıyormuş gibiydi. Büyük boy aynasının karşısına geçip de şöyle bir kendine göz atınca bunun gerçekten pek görkemli bir giyenek olduğunu anladı. O evde bu provayla uğraşırken henüz 29 yaşında pek yakışıklı bir 80'den daha uzun boylu arkadaşının büyük bir pakette içeri girdiğini gördü. Varna mebusu olan güler yüzlü Zümrüzade Şakir Bey paketi açıp da baloda giyeceği kılığı meydana çıkarınca Mustafa Kemal baloda en zorlu rakip olarak karşısına candan arkadaşını bulacağını hemen anladı. Şakir Bey'in getirdiği bir deli orman giyineğiydi. Bu giyineği bütün dünya tanıyordu. Gerçekten çok görkemli bir giyinekti. Bu koca Yusuf'un sırtında Avrupa'ya geçmiş, ta Amerikalılara gitmişti. Kara Ahmetler ve daha irili ufaklı yüzlerce pehlivan bu giyinek içinde nam vermişti. Şakir Bey heyecanla kendi giyineğini çıkarıp bunu prova etmeye kalkışınca büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ne yazık ki onun eski pehlivanlarımızı andıran iri gövdesine bu güzel giyinek dar gelmişti. Bunu gören Mustafa Kemal rakipsiz kıldığını anlayarak bir zafer jestiyle gülümsedi. Bayram da doğanın en güzel ayına denk gelmişti. Mustafa Kemal, Mayıs'ın 11. günü akşamı arkadaşıyla doğruca askeri kulübe gitti. Konut bahçesinin karşısına düşen bu büyük yapının dört köşesinde birer geniş kule vardı. Yapının birinci katındaki geniş balkonda her akşam askeri bando, askeri milli marşlar ve havalar çalmaktaydı. Mustafa Kemal merdivenlerden çıkarak salonun geniş kapısında göründüğünde içeriği dolduran bütün Sofya sosyetesi başlarını bir kez çevirerek ona baktı. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Korkunç Osmanlı tarihi bir sembol halinde işte karşılarındaydı. Bu kılığı hepsi tarihten biliyordu. Mustafa Kemal'in başındaki yüksek ve ilginç serpuşla elindeki kocaman yatağın bu kılığın büyüsünü ve korkunçluğunu büsbütün arttırıyordu. Mustafa Kemal salonu şöyle bir gözden geçirdi. Bütün Avrupa kor diplomatiği, Sobranya üyeleri, nazırlar, Kral Ferdinand ve Kraliçe oradaydı. Ve hepsi büyülenmiş gibi sevrilmiş göz bebekleriyle kendisine bakıyorlardı. Dans durmuş, Yeniçeri'nin geçmesi için ortada kendiliğinden bir yol açılmıştı. Havada uçan birkaç şaşkınlık çığlığından sonra Mustafa Kemal'in yakın ahbaplarının toplu bulunduğu masadan birkaç ikircikli alkış işitildi. Onu alkışlayanlar Bulgar Başvekili Radoslavov'un, Harbiye Nazırı Kovaçev'in ve Mebus Açkov'un güzel ve kültürlü kızlarıydı. Artık bütün gözler sarışın Yeniçeri'nin üzerindeydi. Alkışlar birer ikişer derken çoğaldı ve korkunç bir takdir bombası gibi patladı. Eli yatağına dayanmış bu heybetli Yeniçeri'nin adı bütün salona fısıltı gibi dolaştı. Mustafa Kemal, Türk ataşesi. Mustafa Kemal salonun ortasına doğru yürürken bütün dostları ve tanıdıkları öbek öbek çevresine üşüştü. Avusturya Hariciye Nazırı'nın kardeşi ve Avusturya'nın Bulgaristan elçisi Von Massow, Almanya'nın Sofya elçisi Von Hoven, herkesten önce Mustafa Kemal'in yanına seyirttiler. İngiliz, Fransız ve Rus elçileri Mustafa Kemal'i uzaktan uzağa seyretmekten ileri geçememişlerdi. Mustafa Kemal bu müthiş ilgiyi bir zafer gibi değerlendirip seviniyor, yüzü sevinç ve dostluk ışıklarıyla parlayarak yanına yaklaşan elini sıkıyor, hatırını soruyordu. Hele balodaki bütün kızlar için gecenin Don Juan'ı haline gelen Mustafa Kemal, bu güzel ve tatlı Bulgar kızlarının birini bırakıp öbürünü dansa kaldırıyor, yüzünden ateş ve ter fışkırıyordu. Kadril dansından özel bir beceriklik gösteren sarışın yeniçeri, orkestra bu havayı çalmaya başlayınca hemen ayağa fırlıyor, gözüne kestirdiği en güzel kızın önünde eğiliyordu. Gece yarısı olmuştu. Maskelerin çıkarılması için elektrikler söndürülerek işaret verilmişti. En güzel kılık üzerinde yapılan kısa tartışmadan sonra sonuç anlaşılmıştı. Kıyafet balosunun birincisi genç Türk ateşesi binbaşı Mustafa Kemal'di. Hemen hemen oy birliği ile seçilmişti. Kral Ferdinand onu yanına çağırdı ve onun bu küçük zaferini birkaç tatlı ve güzel sözle değerlendirdi. Şampanya su gibi akıyordu. Mustafa Kemal gece yarısından sonra içkinin meydana getirdiği mutlu insan yığınıyla birlikte içti ve çılgınca eğlendi. Yemyeşil ve aydınlık bir Mayıs sabahı Mustafa Kemal'i askeri kulübün kapısında karşılamıştı. Mustafa Kemal'in birlikte eğlendiği küçük gruba bir de İspanyol maslahat güzahı katılmıştı. Mustafa Kemal'in koluna asılmış olan İspanyol bulut gibi sarhoştu. Yine de tatlı tatlı konuşuyordu. Bu esmer, ince bıyıklı ve ablak suratlı bir adamdı. Kahkahaları bütün caddeyi dolduruyor, gelip geçenler hep ona bakıyordu. Mustafa Kemal'in kulakları çın çın ötüyor. Monşer diyordu. İspanyol müziğindeki oryantal havaya bayılırım. Gelirseniz göreceksiniz ki evimdeki bir odayı bütünüyle doğu stili döşedim. Perdeler, sedirler, motifler... Mustafa Kemal grubuyla İspanyol'un evine gitmek zorunda kaldı. Gerçekten de dediği gibi evin bir odası doğu stil döşenmişti. Duvarlarda cami pencerelerini andıran motifler, pencerelerde doğu işlemeleriyle süslenmiş perdeler, duvar kenarlarında alçak sedirler ve yer minderleri. Baloda içildiği yetmiyormuş gibi İspanyol'un direnmesiyle yine şereflere içilmeye başlandı. En sonra İspanyol Mustafa Kemal'e, "Dostum," dedi, "bu kıyafetiniz tam benim evime yakışacak bir kıyafet. Burada bir resim çektirseniz." Perdelerle yapılan bir fon önünde Mustafa Kemal poz verdi ve o ünlü yeniçeri resmi böyle çekildi. Mustafa Kemal bir sabah Ferdinand Caddesi'ni boydan boya dolduran kalabalığın gürültüsüyle uyandı. Gecelik kılığıyla, keten gecelik entarisiyle kalın demir parmaklıkların böldüğü camların arkasından baktığında ürktü. Garip bir halk yığını gözlerini onun evine dikmiş ve yumruklarını havaya kaldırmış haykırıyordu. Bu bakışlar ve yumruklar öç isteğiyle doluydu. Bu gösteriyi yapanların kim olduklarını ve ne istediklerini hemen anlamıştı. Bunlar Balkan Savaşı'nda Türklerle savaşmış ve sakatlanmış Bulgar asker ve subaylarıydı. Büyük çabalamalarıyla Sobranya'ya 17 Türk mebusunun girmesini sağlayan ve bu mebusları Türk dostu Makedonyalı doktor Radoslavov'un partisinden çıkararak onu iktidara getiren Mustafa Kemal bütün Türk düşmanı Bulgarları karşısında bulmuştu. Hatipler, Türkler, Radoslavov, yaşasın onun güzel kızı, Selanik'te Makedonya Bulgarcasını öğrenip Sobranya'ya bir mebus kadar sadakatle gidip oturumları dinlemekten yorulmayan Mustafa Kemal, İnce Sofya Bulgarcasını da şöyle böyle sökmeye başlamıştı. Bunun için caddede hatiplerin söylediklerini oldukça anlıyordu. Demek ki diye düşündü. Radoslavov partisinin parolası olan "Yaşasın Doktor Radoslavov, yaşasın onun muzaffer siyaseti" bu biçime sokulmuş. Evet, Türk düşmanı halk bu değişik şarkı parçasıyla hem Doktor Radoslavov'u hem de kendisini neşterlemeye çalışıyordu. Bulgar Subaylar Teşkilatı ve Trakya Komitesi bu gösteriyi körükleyerek iktidardaki Radoslavov Partisi'ni zayıflatıp düşürmek ve yaklaşan 1. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın Türkiye safında yer almasına engel olmak istiyorlardı. Mustafa Kemal, kalın demir çubukların arkasından biraz ürperti, biraz hınç, biraz güvenle bu düşmanca gösteriyi seyrederken yakın dostu Bulgar Başvekili'nin güzel ve sempatik kızı Nikolina'nın böyle bayağıca sokağa düşürülmesine adam akıllı içerliyordu. Elden ne gelirdi? Yalnız daha ileri gidecek olurlarsa hükümetin polis gücü bu savaş mağlulleriyle kışkırtıcılara dur diyebilirdi. Bunun içinde korkusu yoktu. Nikolina Mustafa Kemal'in yaşayışına tat veren güzel, kültürlü, ince bir kızdı. O tek adın güzelliğiyle yetinecek yaratılışta değildi. Biraz romantik, bir Don Juan'lık güçlü ruhunun sevgi hırsını doyurmaktaydı. Ruhu her güzel genç kız ve kadına karşı çılgınca atılıyorsa da görevlerinin çokluğu yüzünden bütün bu duygulanmaları platonik bir ton içinde eriyordu. Nicolina ile olan gönül serüveni de tıpkı böyleydi. Genç kız da ona karşı aynı duygularla bağlıydı. Bulgar şovanistleri gerek Doktor Radoslavov'un gerekse kızı Nicolina'nın Mustafa Kemal'e karşı besledikleri yakınlık ve sempatiyi bayağı vatan hainliğiyle bir tutuyorlardı. Mustafa Kemal'in Nicolina'dan başka iki tatlı flörtü daha vardı. Bunlardan biri Harbiye Nazırı Kovaçev'in kızı Mara ve eski dostu Mebus Açkov'un kızı Elena. Onun güçlü gönlü bu üçü arasında rakkas gibi gidip geliyordu. Yatıp kalktığı kadınlara gönül defterinde hiç yer vermiyor, bunları ise hep baş köşeye oturtuyordu. İstanbul'da bıraktığı kimi kadınları da unutmuyor, onların kimisini yalnız düşünüyor, kimisiyle de hala mektuplaşıyordu. Sofya'daki bu taze ve güzel flörtlerine hiçbir vakit siyasal bir düşünceyle yaklaşmamıştı. Gerek askerlik, gerekse politik durumu yüzünden hiçbirisiyle evlenemeyeceği bu güzel kızları bütün kadınlara hep birden aşık olan bir Don Juan duygusuyla seviyordu. Yalnız Kovaçev'in kızı Mara'ya karşı duyduğu ilgi aşka pek benziyordu. Ötekiler içinde onu daha çok düşünüyorsa da bunu kendi kendine bile söylemekten çekiniyordu. Bu güzelliklerden o kerte hoşlanıyordu ki, üçü de yakın arkadaş olan bu tatlı sıcakkanlı Balkan güzelleri bir araya geldiklerinde üçünü de birden sevmek istiyor. Bunlardan hiçbiri de onun gerçekten hangisini daha çok sevdiğini bir türlü anlayamıyorlar. Bu ortaklaşa flörtten üçü de hoşlanıyorlardı. Kimi zaman Kovaçev, Radoslavov ve Açkov aileleri birlikte gezintiler düzenliyor ve sık sık Çamkoru denen çok güzel bir gezinti yerine gidiyorlardı. Oraya giderlerken aralarına almayı unutmadıkları bir yakın ahbapları vardı ki, bu da Mustafa Kemal'di. Balkan dağlarının çok güzel bir yerinde romantik yeşillikler arasında gömülen bir kuytu yer, Mustafa Kemal'in gözünde bir hayal cenneti gibi güzelleşirdi. Üç genç kız da onun çevresini alır, onunla saatlerce konuşur, görüşürler, ayrı ayrı daha üstün olduklarını ona göstermeye çalışırlardı. Böylece Çamkuru'da geçen saatlerin eliyle Mustafa Kemal'in yaşayış defterine en tatlı anılar yazılmaktaydı. Bunları ömrü oldukça sayfaları çevirip gönlü cız ederek okuyacaktı. 1914 yılı hızlı adımlarla ilerleme ve dünyayı ateşe verecek devlet grupları saflarını daha çok sıklaştırmaya başlamıştı. Mustafa Kemal de bir Türk ateşesi olarak Bulgaristan'ı bir savaş mukadderse Osmanlı Devleti'nin yanı başında görmek kaygısındaydı. Bunun için çoktan saldırıya geçmişti. Radoslavov'un partisindeki 17 Türk mebusu ilk koz olarak elinin altındaydı. Zaten Bulgaristan partileri Cermanofil, Rusofil diye ikiye ayrılmıştı. Hangisi daha güçlü çıkarsa Bulgaristan o yana geçecekti. Ferdinand kıtıksız Almanlardan yanaydı. Kanında Cermen kanından damlalar yüzüyordu. O da başına bir kuvvet sayılamazdı. Halk yığınlarının isteklerine karşı gelirse bu komiteciler memleketinde o saat dirimi tehlikeye girebilirdi. Yalnız saray artık ortada sallanıp durmaktan bıkmıştı. Onun temsilcileri açıkça şöyle haykırabiliyordu. Efendiler, kararımızı vermeliyiz. Ya orası ya burası. Artık yansız kalınamaz. Bulgaristan'da savaşa şu ya da bu yandan katılmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu şu olay pek güzel göstermişti. Çiftçi Partisi lideri İstanbuluski sarayın temsilcisine şöyle bir yanıt vermişti. Bulgaristan'ı savaşa sürükleyecek olursanız bunun cezasını kellenizi vermekle ödeyeceksiniz. Barıştan yana olan Çiftçi Partisi lideri 5 dakika sonra hemen tutularak hapishaneye gönderilmişti. İşte Dünya Savaşı yaklaştıkça Harbiye Nazırı Kovaçev'in güzel kızı Mara hemen Mustafa Kemal'in katında öteki rakiplerinden üstün bir yer almaya başlamıştı. Bu romantik ilgiyi şimdi bir de siyaset karışmış, bu her ikisini birbirine daha çok yaklaştırmıştı. Artık Mara Mustafa Kemal'in siyasal amacına göre içten bir çalışmaya koyulmuştu. Bir yabancı ateşe militere gerekli her şeyi seve seve yapıyordu. Bulgarlar artık yansızlık politikasını sürdürecek direnç gücüne sahip olmadıklarını göstermekteydiler. Bir yana yanaşmak istiyorlardı. Yalnız en büyük lokmayı nereden koparabileceklerse oraya yanaşacaklardı. Bunun için bütün Bulgar devlet adamları ve politikacıları kimisi İngilizlerle kimisi de Ruslarla harıl harıl pazarlık yapmaktaydılar. İttihat ve terakkicilerin çoğu 1. Dünya Savaşı'na bir olup bitti olarak katılmamızı normal karşılamamıştı. Hele Sadrazam Said Halim Paşa, Rus kıyı kenetlerinin Yavuz ve Midilli adını almış olan Goben ve Breslav zırhlılarınca bombardıman edildiğini işitince şok geçirir gibi olmuş, hüngür hüngür ağlayarak Bu kundakçılıktır, bu alçaklıktır, başımızı ateşe soktular, yazık oldu Osmanlı Devleti'ne diye bağırmıştı. İngiliz elçisiyle bir zamandan beri mektuplaşan sadrazam bu savaşta yan tutmamızın gerekli olduğuna inananlardandı. İngiliz elçisinin yan tutmayınız diyen satırları gözlerinin önünde titriyordu. Talat Bey de Cemal Paşa da bu savaşa katılmayı istemiyorlardı. Hele İngiliz görüşüne daha yatkın olan Cemal Paşa savaşı aklından bile geçirmiyordu. Ne vardı ki Türk devletinin savaşa girmesini Alman İmparatoru 2. Wilhelm istiyordu. Osmanlı siyasal ve askeri mekanizması içinde gerekli örgütlerini çoktan yapıp bitirmişti. Savaşa katılmamız için Berlin'den ateşleme düğmesine parmağını dokundurması yetmişti. Türk donanmasında görevli amiral Suşon Paşa, imparatorunun isteğini sevinçle yerine getirmişti. Bu Alman amirali savaştan sonra yayınladığı anılarında şöyle diyecekti. "Ben bu bombardımanı yapmak zorundayım. Ötede vatandaşlarım ateş ve kan içinde ana vatanı savunurken ben burada Bosfor'un mavi sularına, güzel ay ışıklarına bakarak koskoca savaş yıllarını elbette boş geçiremezdim. Benim istediğim ana vatanın yükünü hafifletmekti. İşte bu da ancak böylece yapılırdı. Türkleri yanı başımızda savaşa zorlamakla olurdu." Odessa ve Sivastopol limanlarının durup dururken bombardıman edilmesi Türkiye'yi Almanların yanı başında savaşa girmek zorunda bırakmıştı. Ne var ki başkumandan vekili Enver Paşa da bu savaşa Türkiye'nin katılmasını en az Wilhelm, Suşon ve Liman von Sanderes kadar istiyordu. Yalnız Rusya'ya eğilimli görülen Bulgaristan'ı da Almanya'nın ve Türkiye'nin safına çekmek için birkaç sabotaj cambazlığı yapılmasını düşünmüştü. Teşkilatı mahsusanın başı Süleyman Askeri Bürosu'na çağırarak şu emri vermişti. "Askeri Bey, hemen Sofya'ya hareket edeceksiniz. Sefirimiz Fethi Beyefendi'ye ve ateşi militerimiz Erkan-ı Harp Binbaşısı Mustafa Kemal Bey'e Bulgaristan'ın bizim tarafta mevki alması hususunda ellerinden gelen bütün gayret ve teşebbüsü sarf etmeleri için hükümetin ısrarlı arzusunu tekrarlayacaksınız." 7. ayrımın sonu, sayfa 122.